Ayrım 30, Otel, Arthur Hailey, sayfa 272, 14. bölüm. Akşam 10.30'da otelin baş dedektifi Ogilvy, işçilerin kullandıkları bodrumun altındaki tünelden geçerek St. Gregory'nin ana binasının bitişiğindeki garaja hantal hantal yürüdü. Mümkün olduğu kadar az dikkati çekmek için hem geç saati hem de birinci kattaki bir yol yerine tüneli tercih etmişti. Saat 10.30'da müşteriler otomobilleriyle dışarı çıkmış olurlardı. Geri dönmeleri için de çok erkendi daha. Sonra bu saatte otele hiç olmazsa karayolundan gelen yeni müşteri olmazdı. Ogilvy'nin daha önce karar verdiği gibi Croydon Dükü ve Düşesi'nin Jaguar'ını 3 saat sonra, yani sabaha karşı bir de kuzeye götürme fikri değişmemişti. Ama yola çıkmadan önce Şişko'nun önemli işleri vardı ve bunları kimseye görünmeden yapması gerekiyordu. İşi için gerekli olan malzeme elindeki kese kağıdının içindeydi. Bunlar Croydon Düşesi'nin inceden inceye hazırladığı planda bir takım şeyleri ihmal ettiğinin ispatıydı. Ogilvy bu ihmalin farkına varmıştı ama tedbir almayı sadece kendine bırakmıştı. Pazartesi gecesi çifte ölümle sonuçlanan kazada Jaguar'ın farlarından biri kırılmıştı. Farın çerçevesini meydana getiren madenin polisin eline geçmesiyle de far desteği gevşemişti. Tasarlandığına göre arabayı karanlıkta süreceğine göre farın yerine takılması ve desteğinin de geçici olarak onarılması gerekiyordu. Ama kuşkusuz arabayı şehirdeki otomobil onarım atölyelerinden birine götürmek çok tehlikeliydi. Bu işi otelin teknisyenlerine yaptırmak da söz konusu olamazdı. Önceki gün garajın sakin olduğu bir zamanı seçen Ogilvy, bir sütunun ardında ayak altından çekilmiş bulunan arabayı kontrol etmişti. Aradığı gibi bir far bulursa geçici onarım işini kendisinin de yapabileceğine karar vermişti. New Orleans'ın tek Jaguar yedek parça satan tüccarından bunun yerini tutacak bir far alma fikrini kafasında tartmış, sonradan bundan vazgeçmişti. Ogilvy'nin şimdilik bildiği kadarıyla polisler aradıkları arabanın markasını bilmemekle birlikte bir iki güne kadar kırılan cam parçalarının hangi otomobile ait olduğunu nasılsa anlayacaklardı. Şimdi bir Jaguar farı alırsa bu alışveriş olayı soruşturma bitip bu konu iyice araştırıldıktan sonra kolaylıkla hatırlanabilirdi. Sonra soruna çözüm yolu bulmak, bir Amerikan arabası farını müşterinin kendi kendine istediği malı seçtiği bir yedek parçacıdan almıştı. Otomobile dıştan baktığı kadarıyla bunun iş göreceğini düşünmüştü. Şimdi farı denemeye hazırdı. Farı almak otelin baş dedektifinin çok dolu gününde başka bir iş daha ortaya çıkarmıştı. Şimdi adam hem hoşnutluk hem de belirli bir huzursuzluk duyuyordu. Sonra vücutça da yorgundu. Ve bu önündeki kuzey yolculuğu için kötü bir başlangıçtı. 25 bin doları hatırlayarak kendi kendine avuttu. Paranın 10 bin dolarını öğleden sonra Croydon Düşesi'nden almıştı. Çok gergin ve soğuk bir görüşme olmuştu bu. Düşes'in dudakları kısıktı ve kendisine çok resmi davranmıştı. Ama Ogilvy aldırmamış, açgözlülükle bir yığın banknotu bir evrak çantasına yerleştirmişti. Yanlarında Dük sarhoş sarhoş yalpalayıp durmuştu. Adamın gözleri şiş şişti, olan bitenden de pek az haberdardı. Parayı düşününce Şişko'nun içi hoşnutlukla ısındı. Şimdi para sağlam bir yere gizlenmişti. Üstünde de ancak 200 dolar vardı. Bu da gelecek yolculuğun herhangi bir aksilik çıkması ihtimaline karşı alınmış tedbirdi. Çelişkili huzursuzluğunun iki nedeni vardı. Birincisi Jaguar'ı New Orleans'a çıkarıp Louisiana, Mississippi, Tennessee ve Kentucky'ye götürememesi halinde başına gelecekler. İkincisi de Peter McDermott'un Ogilvy'nin otelin yakınlarında kalması gerektiğini iyice belirtmesiydi. Geceki hırsızlık olayı ve St. Gregory'de profesyonel bir hırsızın bulunması ihtimali bundan kötü bir zamana rastlayamazdı doğrusu. Ogilvy elinden geleni yapmıştı, şehir polisine haber vermişti. Dedektifler de soyulan müşteriyi sorguya çekmişlerdi. Diğer otel dedektifleri de başta olmak üzere otel işçileri uyarılmıştı. Ogilvy'nin yardımcısına bir sürü ihtimale karşılık talimat verilmişti. Ama gene de Ogilvy işlemleri bizzat yönetmek için el altında bulunması gerektiğini biliyordu. Yokluğu McDermott'un dikkatini çekerse ki yarın kuşkusuz böyle bir şey olacaktı, büyük bir şamatanın kopması işten bile değildi. Hayat mücadelesi boyunca bunun hiç önemi yoktu. Çünkü McDermott ve onun gibiler gelip gidecek ama Ogilvy sadece Warren Trent ve kendisinin bildiği nedenlerden ötürü görevinde kalacaktı. Yalnız böylece gelecek birkaç gün içindeki hareketlerine dikkat çekmiş olacaktı ki Ogilvy işte bunu hiç istemiyordu. Hırsızlık ve sonucu sadece bir şekilde yararlı olmuştu. Polis merkezini ziyaret edip kazayı yaptıktan sonra kaçan otomobil olayında soruşturmanın nasıl gittiğini sormak için elle tutulur bir neden bulmuştu. Herhangi bir ipucuna karşı polisin elindeki bütün güçlerle alarma geçirildiğini ve dikkatin hala kaza olayı üstünde olduğunu öğrendi. Öğleden sonraki haberlerde polisin halka yaptığı bir çağrı vardı. Çağrıda çamurlu ve farı hasara uğrayan bir otomobil görüldüğü takdirde haber verilmesi isteniyordu. Bu bilgiyi elde etmek iyi olmuştu ama Jaguar'ı şehirden çıkarmak ihtimalleri daha da azalmıştı. Ogilvy bunu düşününce biraz terledi. Tünelin sonuna gelmiş, garajın en alt katına girmişti. Çok az ışıklandırılmış garaj sessizdi. Birkaç kat yukarıdaki Croydon'ların arabasına gitmek ya da gece bekçisinin bu saatte görev başında olduğu garaj bürosuna girmek arasında kararsızlıkla durdu. Sonra önce büroyu ziyaret etmenin akıllıca bir iş olacağını düşündü. Zorlukla ve soluk soluğa iki kat madeni merdiveni çıktı. Gece kontrolörü yaşlı ve çok işgüzar bir adamdı. Adı da Kurgmer'di. Şimdi caddeye açılan kapının hafif eğimli yolundaki iyi aydınlatılmış küp biçimi bürosunda yalnız başınaydı. Otelin baş dedektifi içeri girince elindeki akşam gazetesini bıraktı. Ogilvy, sana yakında Croydon Dükü'nün arabasını alacağımı söylemek istiyordum. Bölme numarası 371. Onun bir işini yapacağım da benden rica etti. Kulkmer kaşlarını çattı. Bunu yapıp yapamayacağımı bilmiyorum Mr. Ogilvy. Gerekli yetkim yok. İsteği üzerine sabah Croydon Düşesi'nin yazmış olduğu notu çıkardı. Ogilvy, sanırım gerekli olan yetki buradadır. Gece bekçisi yazıyı dikkatli okuduktan sonra kağıdı ters çevirdi. Tamam gibi görünüyor dedi. Otelin baş dedektifi kısa ve küt parmaklı elini uzatarak kağıdı almak istedi. Kulkmer başını iki yana salladı. Bunu saklamak zorundayım. Herhangi bir duruma karşı bu beni temize çıkaracaktır. Şişko omuz silkti. Notu almayı iyi tutardı ama ısrar etmek ortaya yeni bir konu atmak olacaktı. Şimdi boş verse her şey unutulup gider, oysa aksini yaparsa zihinde yer eder ve belirginleşirdi. Kese kağıdını işaret etti. Gidip şunu bırakacağım. Arabayı birkaç saatliğine götürüyorum. Nasıl isterseniz Mr. Ogilvy. Bekçi gene gazetesinin başına döndü. Birkaç dakika sonra 371 numaralı bölmeye yaklaşan Ogilvy çevresine bakındı. Alçak tavanlı beton park yerinin %50'si arabayla doluydu. İçeride arabalar dışında kimse yoktu ve çevre sessizdi. Gece nöbetinde çalışan araba bakıcılarının da birinci kattaki bölmelerinde durgunluktan faydalanarak uyudukları ya da kağıt oynadıkları muhakkaktı. Ama gene de hızlı çalışmak gerekliydi. Uzak bir köşede Jaguar ve yanındaki sütunu siper alan Ogilvy kese kağıdını boşalttı. İçinden far, tornavida, kerpeten, izole edilmiş tel ve siyah elektrikçi şeridi çıktı. Parmaklarının çok garip görünüşüne rağmen büyük bir canlılık ve hızla çalışıyordu. Ellerini korumak için eldiven giyen Ogilvy kırık far parçalarını çıkardı. Yeni aldığı farın Jaguar'a uyacağı ama elektrik bağlayıcılarının uymayacağını anlamak için bir saniye geçmesi yeterliydi. Bunu göze almıştı zaten. Çabuk hareketlerle kerpeten tel ve bandı kullanarak kaba ama emin bir bağlantı yaptı. Ek telle farı yerine bağladı. Çevresini dolanan daire şeklindeki madenin bıraktığı boşluğu doldurmak için de cebinden mukavva çıkararak boş yerlere taktı. Bunu siyah bantla kapayarak aradan geçirdi ve arkaya yapıştırdı. Bu tam bir yamaydı. Aydınlıkta hemen fark edilirdi ama karanlık için yeterliydi. Bu iş aşağı yukarı 15 dakikasını almıştı. Şoför yerinin yanındaki kapıyı açan Ogilvy farı yaktı. İki far da çalışıyordu. İçi rahatlamışçasına omurdandı. Aynı anda da aşağıdan sert bir korna sesi ve içeri giren bir arabanın homurtusu duyuldu. Ogilvy dondu kaldı. Motor çok yakınlarında omurdanıyor, beton duvarlar ve alçak tavanlar sesi abartarak büyütüyordu. Otomobil lastikleri gıcırdadı, motor sustu, bir araba kapısı çarpılarak kapandı, Ogilvy rahatladı. Araba bakıcısının aşağı inmek için asansör kullanacağını biliyordu. Ayak seslerinin uzaklaştığını duyar duymaz araçlarla diğer şeyler ve eski farın büyük parçalarını kese kağıdına koydu. Kağıdı daha sonra yanına almak üzere köşede bir yere bıraktı. Yukarı çıkarken bir kat aşağıda temizleyicilerin bir dolabını görmüştü. Aşağı inen yoldan giderek oraya doğru yürüdü. Umduğu gibi içeride temizlik için gerekli araç gereç vardı. Bir süpürge, faraş ve kova aldı. Kovayı yarı yarıya ılık suyla doldurarak içine de bir tahta bezi attı. Aşağıdan gelen sesler dikkatle dinledikten ve iki arabanın geçmesini bekledikten sonra yukarı kattaki Jaguar'ın yanına koştu. Süpürge ve faraşla arabanın çevresini bir güzel temizledi. Polise kaza yerinde alınan cam parçalarıyla karşılaştırmak ve tespit etmek üzere hiçbir iz bırakmamalıydı. Az zamanı kalmıştı. Park etmeye gelen arabaların sayısı artmaya başlamıştı. Süpürme işi sırasında iki kere görülme tehlikesi geçirmişti. Bir araba da Jaguar'ın bölmesinin hemen birkaç metre ilerisine park edince soluğunu tutmuştu. Bir tarih eseri araba bakıcısı çevresine bakınmamıştı ama bu acele etmesi için bir uyarıydı gene de. Bir bakıcı onu görüp yanına gelse merak ve soru demek olur, bunlar aşağıda da tekrarlanırdı. Ogilvy'nin gece bekçisine yaptığı açıklama yetersiz ve inandırıcı olmaktan uzak görünürdü. Hem sonra kuzeye dikkati çekmeden gitmek, ardında mümkün olduğu kadar da az iz bırakmakla sağlanabilirdi. Yapılacak bir şey daha kalmıştı. Sıcak su ve bezi alan Ogilvy, Jaguar'ın hasara uğrayan çamurluğunu ve çevresini dikkatle temizledi. Bezi sıktığı sırada berrak olan su bir anda kahverengiye dönüştü. Yaptığı işi dikkatle inceledikten sonra beğendiğini belirtircesine omurdandı. Şimdi hiç olmazsa arabanın üstünde kurumuş kan izleri yoktu. 10 dakika sonra harcadığı çabalardan terleyerek otelin ana binasına girmişti. Doğru bürosuna giderek Chicago'ya yapacağı uzun yolculuktan önce kısa bir uyku çekmeyi düşündü. Saate baktı, 11:15'ti. 15. Bölüm. Royal Edwards anlamlı biri bana ne olup bittiğini söylese belki daha çok yardım edebilirim dedi. St. Gregory'nin baş veznadarı büronun hesap masasında tam karşısında oturan iki adama söylüyordu bu sözleri. Aralarında büyük hesap defterleri ve dosyalar yayılmış duruyordu. Gecenin bu saatinde normal olarak karanlık içinde olması gereken tüm büro ışıl ışıldı. Edward iki konunu bir saat önce Warren Trent'in 15. kattaki dairesinden doğrudan doğruya buraya indirmiş ve ışıkları yakmıştı. Otel sahibinin talimatı açıktı. Bu baylar bizim defterleri inceleyecekler. Belki de yarın sabaha kadar çalışırlar. Onlarla kalmanı istiyorum. İstedikleri her şeyi ver. Hiçbir bilgiyi gizleme. Royal Edwards patronunun bu talimatı verirken uzun süredir görmediği şekilde keyifli olduğuna dikkat etti. Ama baş veznadarı bu neşe kandırmamıştı. Adam zaten evinde pul koleksiyonu üstüne çalışırken çağrıldığı için sinirlenmişti. Bir de şimdi kendisine güvenip olan biteni söylemedikleri için büsbütün kızıyordu. Hem bütün gece çalışmak da pek tatsızdı. Adam otelin 9'dan 5'e kadar çalışan devamlı memurlarındandı ve bu süreyi geçirmek istemezdi. Baş mezhedar kuşkusuz cuma günü sona erecek ipotek süresini, Curtis O'Keefe'in oteldeki varlığını ve bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Bu son ziyaret herhalde iki konuyla da ilgiliydi ama hangisiyle olduğunu kestirmek çok güçtü. İki ziyaretçinin bavullarının üstündeki etiketleri de birer ipucu olabilirdi. Üstlerinde Washington DC'den New Orleans'a yolculuk yaptıklarını gösteren belirtiler ve yazılar bulunuyordu. Ama gene de içgüdüsü ona hesap uzmanı oldukları açık bir şekilde anlaşılan iki adamın hükümetle en ufak ilgileri olmadığını söylüyordu. Bütün bu soruların cevabını daha sonra öğrenirdi nasılsa. Ama bu arada aşağılık bir memur muamelesi görmek sinirlendiriciydi. Kendisine fazla bilgi verilmesi halinde daha çok yardım edebileceğini söylemiş, hiçbir cevap alamamıştı. Bu cümleyi tekrarladı. İki konuktan daha yaşlı olanı iri yarı orta yaşlı bir adamdı. Anlamsız bir yüzü vardı. Adam yanındaki kahve fincanını alarak sonuna kadar içti. "Her zaman söylerim Mr. Edwards, bir fincan kahveden daha iyi şey dünyada pek yoktur. Bir sürü oteli ele alalım, hiçbiri de kahveyi gereği gibi hazırlamazlar. Ama sizin otel iyi kahve yapıyor doğrusu. Böyle kahve veren otelde kötü şeyler olacağını sanmıyorum. Sen ne dersin Frank?"
"Bu işi sabaha kadar bitireceksek daha az gevezelik ederim derim, ha? Nasıl olur?"
Adam dikkatle inceledi, bilançodan başını kaldırmadan sert bir sesle bu cevabı vermişti. İlk konuşan eliyle ortalığı yatıştırmak istercesine bir hareket yaptı.
"Görüyor musunuz Mr. Edwards, sanıyorum Frank haklı, çoğu zaman da haklıdır ya. Her şeyi anlatmak istememe rağmen işimize devam etsek iyi olacak."
Royal Edwards geri püskürtüldüğünü anlamıştı, sinirli sinirli "peki" dedi.
"Teşekkür ederim Mr. Edwards, şimdi de sizin müfredat defterinizi görmek isterim. Şu alışverişler, kart kontrolleri, şimdiki hisse durumu, son verdiğiniz çek gibi ama kahveyi daha içebilir miyiz?"
Baş mezhedar "aşağı bir telefon edeyim" dedi. Can sıkıntısıyla saatin gece yarısına yaklaşmakta olduğunu gördü. Kuşkusuz burada daha uzun saatler kalacaklardı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 280.